Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özva.
Bu videoda Erdi ile beraber Boeing 737 Max'i konuşacağız. Son dönemde oldukça revaçta olan bir konu. Çünkü çok yeni bir uçak olmasına rağmen çok yakın zamanda iki tane kaza geçirdi uçaklar. Ölümlü kazalar oldu ne yazık ki. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Ve ne diyorduk biz? Havacılık dünyanın en güvenli ulaşım aracı diyorduk. Ve 2019 yılındayız. Yakın bir zamanda Etiyopya'nın hava yollarına ait Boeing 737 Max modeli de yine bir şekilde kaza geçirdi ve bu kaza ile ilgili aslında bir sürü soru işareti oluştu kafalarda, neden olmuş olabilir diye. Şimdi aslında biraz erdi Boeing 737 Max modelinden bahsedelim. Daha sonrasında bu kazaya neden olmuş olan teknik sorunlara biraz eğiliriz. Çünkü bu konuda yazılmış gerçekten çok detaylı makaleler var ve belki de bir sonuca varabiliriz bu videoda diye düşünüyoruz. Şimdi Boeing 737 Max diyoruz. Aslında Boeing 737 modeli dünya havacılık tarihinde en çok kullanılan uçaklardan bir tanesi. Max takısı nereden geldi bu uçağa?
Şimdi şöyle, Boeing 737 1960'ların sonundan günümüze kadar hala kullanılan, kullanılmakta olan bir uçak grubu ve sivil havacılığa ya da yolcu taşımacılığına bakıldığı zaman 10 binden fazla üretilmişler. Yani dünyada aslında en çok satan dar gövdeli uçak, hatta en çok satan uçak grubunu oluşturuyor. Geçmişten günümüze tabii belli zaman dilimlerinde o günün ihtiyaçları, teknolojik gelişimler ya da hava yollarının beklentileri doğrultusunda bir takım güncellemeler almış, modifiyeler almış. Çünkü uçak şirketlerinin en büyük önceliği hava yolu şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, onların da en büyük ihtiyacı daha düşük yakıt tüketen, daha fazla yolcu ve daha fazla kargoyu en uzak mesafeye götürebilen, operasyonel maliyetleri düşük, servis bakımları az olan uçaklara sahip olabilmek. Bir önceki büyük güncellemeyi 90'larda almışlar. Yeni nesil motorlara geçmiş vesaire. Ama daha sonrasında 2000'li yıllarla beraber bu özellikle yakıt maliyetlerinin yükselmesinden sonra ve Airbus tarafında da A320neo adında aynı sınıfta dar gövdeli modernizasyon çalışması yapılan uçak ailesinin ya da bir uçak güncelleme paketinin açıklanmasından sonra Boeing'de kolları sıvıyor 2000'lerin ortasında. Diyor ki ben de Max serisini başlatacağım. Daha sonra 2012'lerde tasarımı bitiyor. İşte 2016'da ilk uçuşu yapılıyor. 2017'de ticari olarak kullanılmaya başlanıyor. Şimdi Max tabii maksimumdan geliyor. Sertifikasyon programı olarak bakıldığında en başta şunu da düşünmüşler. Acaba ayrı bir sınıflandırma mı yapsak diye, ama şimdi sınıflandırma, lisanslaması, bunların testleri, kabul görmesi vesaire hem maliyetli hem de uzun bir süreç olduğu için yine 737 ailesi altında ayrı bir Max takısı taşıyan ürün grubu olarak ortaya çıkmış. Ve temel motivasyon şu: 787 diye bizim yeni bir geniş gövdeli uçağımız var. Onu da kullandığımız yeni nesil teknolojileri kullanabildiğimiz kadar 737'yi entegre edelim. Ne anlama geliyor bu? 737'lerin farklı versiyonları var. İşte daha öncesinde 737, 800'ler, 900'ler. Max'lerde de işte Max 8, Max 9 ve bazı başka versiyonlar var. Şu an yaygın olarak kullanılan versiyon Max 8, bir nevi lansman versiyonu gibi oldu. Havayolu şirketleri genelde bu versiyonu almışlar. Türk Hava Yolları'nın işte 13 taneye yakın var. Dünyada da 400 taneye yakın kullanıldığı biliniyor. 4000 taneden fazla, 5000'e yakın da sipariş var. Bu olayların daha vahim olmasının sebeplerinden birisi önümüzdeki 10 yılda belki havada gördüğümüz uçakların çok büyük bir kısmı Max olacak. Ya da en büyük kısımlarından birisi buna ait olacak. Şimdi daha uzun mesafeye, daha fazla yolcuyla, daha az yakıt tüketerek gidebilmesi için bazı değişiklikler yapılmış. Genel kasa yapısında, genel şase mimarisinde çok büyük değişim yok. Daha önceki 737'lerde büyük oranda benzer bir tasarıma sahip, ama az önce bahsettiğim kriterleri karşılayabilmek için en başta aklına gelen yöntem de motorlar. Motoru değiştirelim. Yeni nesil motor teknolojileri vardır.
Şimdi nerede 737 Max dediğimizde bu uçakla ilgili aklımıza hemen bir görüntü geliyor. Uçağın ilk lansmanında dikine kalkış yaptığı bir video lanse edilmişti ve neredeyse bütün haber kanalları dahil her yerde haberi çıkmıştı. Çünkü öylesine bir dik kalkış yapıyordu ki sanki bir jet uçağı kalkıyormuş gibi. Aynen. İnsanları büyülemişti. Yani burada aslında motorların gücünü, kendi gücünü de bir ortaya koyuyordu uçak.
Havacılık fuarlarında özellikle o tür gösterileri yapıyorlar. Şimdi bunda da zaten uçağın kendisi de şu an arkamızda da var. CFM firmasının LEAP-1B adı verilen yeni nesil motorları kullanıyor. CFM dediğimiz bir ortak iştirak şirket. Bir grubu General Electric, %50 ortağı. Diğeri de Fransız Safran şirketi ve daha önce de zaten 737'lerde bunların işte 56 serisi farklı motor tipleri de kullanılıyordu. Ama işte daha fazla yolcuya daha uzun gidebilmesi ve daha az yakabilmesi adına yeni motorlara geçiş yapılmış. Ama yeni motorlara geçiş yapılırken şimdi motorların hacmi büyüdüğü için, çünkü daha güçlü motorlara ihtiyacım var, bunları gövdeye yerleştirebiliyor olman lazım. Şimdi uçağın yerden de yüksekliği var. Tekerler yere bastıktan sonra uçağın belli bir yerden yüksekliğe sahip olması gerekiyor. Ki bu yüksekliğin güvenli bir yükseklik olması gerekiyor ki olası bir durumda, bir lastik sıkıntısı ya da benzer bir durumda, iniş takımlarıyla ilgili bir problemde motor sert bir şekilde yerle temas edecek noktaya gelmesin. Zaten yeni nesil Boeing'lerde dikkatinizi çekmiştir. Motorların alt kısmını mümkün olduğu kadar düz yapmaya çalışıyorlar ki o mesafeden kazanabilmek adına. Şimdi gövdede büyük bir değişim olmayınca büyük motorları bu gövdeye koyabilmek için şöyle yapmışlar. Kanatların ön kısmında biraz daha taşıyarak biraz yukarı almışlar. Şimdi sağda ve solda iki büyük kütlenin yerini değiştirince ister istemez uçağın da ağırlık dengesini değiştirmiş oluyorsun. Gövde geçmişten günümüze gelen gövdenin aslında temelde tasarlandığı bir ağırlık merkezi var. Sen sonrasında bir değişiklik yapıyorsun ve ağırlık merkezi değişmiş oluyor. Böyle olunca ne anlama geliyor? Tamam, motorun kendisi verimli, daha az enerji tüketiyor, işte daha farklı içerisinde yeni nesil teknolojiler var, korozyonu daha az uğrayan, daha az bakım gerektiren bir takım teknik özellikler kağıt üzerinde güzel görünüyor ama gövde yaptığın pozisyonlama değişiminden sonra uçağın ister istemez ağırlık dengesi değişince başka şeyler gündeme gelebiliyor. Burada da sorun şu, şimdi ağırlık dengesine bağlı olarak bu uçağın işte angle of attack denilen bir hücum açısı var uçaklarda kullanılan terim olarak ki zaten akışkanlar dinamiği gibi dersler alanlar başka konu uçak oluş uçaktan bahsediyoruz ama başka şeylerde de gündeme gelebilir. Şimdi uçağın hücum açısı bu da şu, uçağın kanadıyla yaklaşmakta olan hava akımı arasındaki açı. Hesaplamalara göre denilen o ki şimdi Boeing detaylı bir araştırma yapmak zorunda kalacak. Çünkü Amerika'da en son zorda kalınca onlar da hava sahasını kapattılar ve artık tüm uçaklar şu an hangarda uçamıyor. Dolayısıyla Boeing'in herkesi tatmin eden bir açıklama yapması lazım. Şu an %100 Boeing suçlu diyemiyoruz ama algı ve kanaat o yönde, Boeing'in artık suçlu olmadığını ispatlamak zorunda. Evet. Onu yapması gerekiyor. Denilen o ki bu motorun pozisyonlamasının değişime bağlı olarak 10-12 derece hücum açısı değişiminde uçağın diğer 737'lerden daha stabil oldu. Daha stabil olduğu için de motorun pozisyonlamasına bağlı olarak uçağın sürekli dikine gitme, dikine yunuslama pozisyonu almaya çalıştığı söyleniyor. Boeing de zaten bunu hesaplamış. Buna karşı da ki bu pozisyonlama uçağın stall olmasını etkileyen iki temel faktörden birisi. Uçağın stall olması da artık uçağın uçmayı reddetmesi ve taş gibi düşmeye, irtifa kaybetmesi ve düşmeye başlaması. Bu ya hız kaybından olur. Yani seyir yüksekliğinde ideal seyir hızını koruyamazsın. Ya da işte bu hücum açısındaki kronik değişikliklerden olabilir ki hücum açısı sert bir şekilde değiştiği zaman kanatlarda girdap oluştuğu için kaldırma kuvveti oluşturamıyorlar ve uçak düşmeye başlıyor.
Zaten stall durumunda da kontrolü falan kaybediyor.
Uçak zaten artık kontrole tepki vermiyor. İlk yapılması büyük oranda tepki vermiyor. İlk yapılan şey de genelde uçağın burnunu kırmak aşağı doğru ve kontrol ele geçirebilecek ideal irtifayı yakalamak, sonrasında zaten belki o yüksekte kalırsın, belki tekrar güvenli yükseklik isteyebilirsin. Şimdi Boeing bunu keşfediyor ve şöyle bir şey yapıyor. Biz o zaman buna bir sistem yerleştirelim ve bu sistem böylesi durumlarda devreye girsin ve uçağı güvenli bir şekilde tekrar kontrolün sağlanmasını sağlayabilsin. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sistem şu. MCAS adı verilen bir sistem. Türkçesine çevirdiğimiz zaman işte manevra kabiliyetini destek sistemi gibi düşünebiliriz biz bunu. Önce şunu da söyleyeyim. Uçağın stall olma durumu çok istisnai bir durumdur. Pek çok pilot ömrü hayatı boyunca, görevi boyunca, yani aktif görevi boyunca belki böyle bir durumu da tecrübe etmiyordur. Ki zaten birazdan bahsedeceğim Boeing'in kabahatli olduğu düşünülen bir nokta var. Orada da Boeing aslında buna dayanarak böyle bir şey yaptığını söylüyor ki detaylarına gireriz birazdan. Şimdi bu MCAS denilen sistem şu anlama geliyor. Uçağın önünde burun kısmında iki tane prop sensör var. Birisi sağ tarafta, birisi sol tarafta. Uçakta zaten iki tane uçuş kontrol bilgisayarı var. Birisi pilotun baktığı, diğeri de first officer denilen işte ikinci kap pilotun baktığı bilgisayar. Soldaki sensör soldaki bilgisayara, sağdaki sensör de sağdaki bilgisayara işte bu hava akımı ve uçağın hücum açısıyla ilgili bir takım doneler sunuyor, veriler veriyor. Ve uçağın elektronik sistemlerinin mümkün olduğu kadar daha rafine ve sade olabilmesi, karmaşıklığı azaltabilmek adına da genelde her uçuşta bunlardan bir tanesi kontrol ediliyor. Şimdi bu durumda uçağın teknik olarak zaten tasarım hatası olup olmadığı tartışılıyor. Sensörlerden yanlış bilgi aldığı ve 5000 feet irtifa 737'ler genelde 25.000 feet'e tırmanan uçaklardır ki yaşanan iki kazadaki ortaya çıkan bilgi de gösteriyor ki 5.000 feet'te daha uçak artık burnunu tekrar aşağı kırmaya başlıyor. Uçak böyle bir reaksiyon gösterince, yani tırmanma esnasında bende tuhaflık var, işte benim hücum açım değişiyor, ben stall olma durumuna girebilirim. Bu sistem zaten stall'ı engellemek için anti-stall sistemi olarak geçiyor. Yanlış hesaplama, yanlış karar verince uçak sürekli burnunun önüne doğru kırmaya başlıyor.
Hatta yani normalde işte dik bir açıda tırmanması gerekirken sürekli aşağı yiyor.
Aşağı yiyor. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Etiyopya Hava Yolları'nın önceki kaza 2 Mayıs'ta Endonezya merkezli Lion Hava Yolları'nda oldu. Onun raporuna baktım. Uçak 10 dakikada 26 defa burnunu kırmaya çalışıyor.
Pilotlar da bunu
kaldırmaya çalışıyor. Ki zaten konulardan birisi de şu. Şimdi uçak 5000 feet'teyken sürekli niye burnunu kırmak ister? Bu zaten pilotları provoke eden bir durum. Yani düşünsene 5000 feet'te tırmanma, zaten 5000 feet'te uçak stall olursa kurtulamaz yani. Girdik. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ve hem Etiyopya Hava Yolları'nda hem de ki bu arada bu MCAS sisteminin çalışabilmesi için bazı faktörlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlardan birisi uçağın otomatik pilotlu olmaması gerekiyor. Flapların yukarıda olması gerekiyor. İşte çok ani hareketlerin olması gerekiyor gibi birkaç faktör var. Böyle bir durum devreye girdiği zaman arkadaki yatay sabitleyici işte 10 saniyede bir ya da zamanlama değişebilir. 0.27 derece değiştirerek işte uçağın burnunu aşağı inme eğilimine giriyor ki aslında uçak o dikinde çok agresif şekilde dikine tırmandığını zannediyor ama aslında değil. İdeal seviyesinde yükselmeye devam ederken olmaması gereken yerde burnunu aşağı eğme alışkanlıkları göstermeye başlıyor. Zaten ilk havayolu şirketinin yaptığı kazada da pilotlar artık olayı toparlayamaz hale geldiler. Çünkü irtifan düşük. Çok fazla kaçış alanın yok. Ha, sistem kapatılabilir mi? Şöyle bir rapor var. Lions Havayolları'nın yaşadığı kazadan önce aynı uçakta bir önceki kabin kokpit ekibi benzer bir vaka yaşıyorlar ama onlar bir şekilde sistemi kapatarak uçağı kendi kontrolleriyle indirmeyi başarıyorlar. Sonrasında bu rapor edildi mi? Rapor edildikten sonra gerekli bakım yapıldı mı? Yapılmadıysa ayrı bir soru işareti var. Acaba uçak o anki datayı aldı, sensöre baktılar, diğerine bakmadılar, ikisi de bozuk gibi pek çok soru işareti var.
Şimdi burada sistem uçağı sürekli burnunu aşağı inmeye çalışıyor. Çünkü zannediyor ki uçak agresif bir şekilde burnunu kaldırdı ve stol olacak.
Hücum açısının çok agresif değişini söylüyor. Stol olmayayım
diye. Pilotlar toparlayamıyor ve böyle bir kaza oluşuyor. Hatta iki kazada benzer şeyden oluşmuş olabilir deniyor.
Şimdi İlk kazayla ilgili çok fazla bilgi var bu arada. Şu zaman geçici. Henüz detaylı final rapor açıklanmadı ama Etiyopya'nınki daha biraz daha sıcak bir konu. Daha erken bir konu ama çok benzer karakteristikli olduğu düşünülüyor.
Şimdi buradaki asıl konulardan bir tanesi olayın çok konuşulması ve bu sistemle hata olabileceğini düşünülmesinin durumu şundan kaynaklı. Boeing'in pilotları ve sattığı havayolu şirketlerini bu sistem hakkında bilgilendirmediği söyleniyor.
Şimdi özellikle
hani diyorsun ya, ilk ekip hani acaba sistemi kapatmayı başarmış falan diye raporladı mı diyorsun. İlk ekip de neden olduğunu bilmiyor
aslında. Zaten ilk, şimdi şöyle bu özellikle Boeing'in eksik bilgilendirme konusu çünkü şimdi havacılıkta bir kural var. Uçağını bil uçağını uçur denen pilotların çok sevdiği terimlerden birisidir bu. Yapılan bir takım güncelleme ve düzenlemelerin bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu bazen ilgili regülasyon kurumları, FAA ya da işte Avrupa'daki ilgili kurum ya da belki ülke ülke belli kurumlara bilgilendirilmesi gerekiyor. Bazısı doğrudan havayolu şirketlerine bilgilendirmen gereken konu olabilir ve pilotların bu konuda bilgi alması gerekiyor. Zaten Lion Havayolları'nın yani 2 Mayın'ın kazadan sonra işte Amerikan Airlines'ın pilotlar birliği, Southwest'in pilotlar birliği, bazı başka havayolu şirketlerinin pilotlar birliğinin açıklaması var. Bir tanesini okudum, adam şey diyor, birliğin başkanı. Güvenliğin en büyük parçası uçuş ekibidir diyor. Bunu önce bizim bilmemiz lazım diyor ki Etiyopya Havayolları'nın durumu biraz daha farklı çünkü ilk kazadan sonra bu durumu Boeing ve FAA belli oranda bildirmiş. Belli bildirim öncelikleri var bu çerçevede. İlk duyurular yapılmış. Lion Havayolları'nda bu durumun farkında olmama ihtimali daha yüksek. Etiyopya Havayolları'nda bu durumun farkında olmama ihtimali biraz daha düşük ama yine de olmayabilirler. Ondan tam emin değilim. Lion Havayolları'nın yaptığı kazadan sonra Boeing aslında bir yazılım güncellemesi üzerine çalışmaya başlıyor. Ve bunu Ocak ayında servis etmeyi yani. Ocak ayında bu güncellemeyi dağıtmayı planlıyorlar ama daha sonrasında yetişmiyor. Belki tam nedeni açıklandığı zaman daha net görebiliriz ama ardından ortaya böyle bir durum çıkıyor. Çünkü bu tür durumlarda, bu tür sistemlerin özellikle uçağın pozisyonunu etki edebilecek, acil durumlarda stol olma gibi çok tehlikeli bir durumda stol olmamayı sağlayabilecek kritik önemdeki sistemlerin doğrudan eğitimlerde, simülasyon eğitimlerinde, işte teorik eğitimlerde pilotlara verilmesi gerektiği, hatta bilgi ekranlarında, uçağın yönetim ekranlarında da bununla ilgili bariz göstergelerin olması gerektiği çok uzun süredir tartışılıyor. Zaten Boeing'in hedefte olmasının sebeplerinden birisi de bu.
Şimdi son kazadan sonra şöyle bir durum da oluştu dünyada. Çin mesela bütün uçuşları durdurdu ki Çin'in elinde oldukça yüksek sayıda Boeing 737
Max var. Toplamda 400 tane var. En büyük kullanıcılar Amerika ama Çin'de de var ki zaten. Çin'in aslında buradaki en büyük ilk adım şöyle oldu. Etiyopya Havayolları'nın uçağında hayatını kaybedenlerden bir grup insan Çin vatandaşıydı. Ondan sonra zaten arka arkaya kazaları dikkate alınca hava sahasını kapattılar. Çünkü en nihayetinde şöyle bir durum var Mesut. Henüz 2 yılını tamamlamamış. Aktif görevli servisi 2 yılını tamamlamamış. Dünyanın en popüler uçak ailesinin en yeni, en modern ve en teknolojik versiyonundan bahsediyoruz.
Ve 2 kaza.
Ve 2 tane büyük kaza. 2 tane 350'de yakın kişi hayatını kaybetmiş ve belirsizlik var. Kazaların neden olduğu belli olmayan, ilk kazadan sonra işte bu MCAS sistemine bağlı olarak bir takım hassasiyetlerin ve dikkatin ortaya çıktığı, tasarım hatası olup olmadığını tartışıldığı bir durum varken bunlar ortaya çıkıyor. Çünkü diğer türlü henüz Çin'in başına gelen bir durum değildi. Örneğin Çin'den sonra işte Almanya, İngiltere ve bazı başka ülkeler de hava sahasını kapatma kararı aldılar. Daha sonrasında Türk Hava Yolları uçakları da geri çektiğini açıkladı. Ama mesela en son hamleyi Amerika attı. Kanada'dan sonra attılar bu hamleyi. Amerika hamle yapmadan önce 4-5 saat boyunca çok çılgın tartışmalar döndü. İnternete de düştü bu. Çünkü dünya belli konularda iki kutuba ayrılabilir. Ama güvenlik söz konusu olduğu zaman herkesin ortak kararda bulunabilmesi gerekiyor.
Mesela
ama
Türk Hava Yolları uçmayı tercih eden firmalardan bir tanesi. Ama İngiltere ve Almanya gibi ülkeler hava sahalarını kapatınca mecbur geri döndüler. Ve onlar dediler ki zaten orada uçamıyorsak bu uçağı uçurmanın bir anlamı yok. Hangara çektiler yani uçakları.
İlk yönetim kurulu başkanı açıklamasında güvenlik bizim öncelerimiz, takip ediyoruz ama uçmaya devam ediyoruz tarzında bir açıklamaydı. Daha sonra özellikle İngiltere tarafındaki gelişmelerden sonra. Çünkü mesela Amerika'da başına o geldi. Şimdi Kanada'da en son hava sahasını kapatınca bir yerden sonra uçakları kullanamaz hale geleceğim.
Hiçbir işine yaramıyor yani.
Dolayısıyla çünkü yani 737 Max 8'i İç hatlarda da kullanabilirsin ama daha yakın mesafe. Uluslararası dış hatlarda kullanıma da çok yaygın ve müsait bir uçak grubu olduğu için ortaya çıkan tablo bu. Şu anda Bütün uçaklar yerde. Bütün hava sahaları kapanmış durumda ve herkes Boeing'in yapacağı araştırmayı, ardından FAA'nın yapacağı düzenlemeyi bekliyor. Yoksa diğer türlü biraz daha sıkıntı var.
Şimdi Boeing tarafından baktığımızda ise eğer firmanın bir hatası varsa bu firmayı oldukça yüksek bir mali sıkıntıya da sokabilir. Şu anda Türk Hava Yolları ve benzeri bütün bu uçaklara sahip ve uçurmayan hava yolları zarar ediyorlar. Operasyonel bir zararları var.
Şimdi 400 tane uçak var. Tam 400 değil ama işte 385-390'a yakın uçak var. 5000 tane de sipariş var. Şimdi bir hesaba göre toplamdaki tüm operasyon yarım trilyon doları buluyor. Şimdi çok büyük bir ticaret bu. Ki 737 MAX yaygın olarak kabul görmüş bir uçak olacak gibi görünür siparişlerden dolayı ki rakibi de A320 Neo. O da çok rekabetçi bir uçak bakıldığında. Zaten hatta A320 Neo'ya karşı Boeing'in süreci hızlandırdığı da rivayet ediliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama böyle bir durum söz konusu. Şimdi ilk haber Norwegian Airlines'dan geldi. İskandinav hava yolu şirketlerinden bir tanesi. Adamların açıklaması şu: uçuramadığımız uçaklar ve buna bağlı olarak uçuş masraflarını Boeing'den talep edeceğiz dedi. Şimdi Boeing bunu kabul etmeyebilir, davalık olur ama davalık oldukları zaman nasıl bir sonuç çıkacağını bekleyip göreceğiz. Muhtemelen Norwegian Airlines'dan sonra pek çok havayolu şirketi de benzer adım atacaktır. Evet. En nihayetinde çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bak, Türk Hava Yolları mesela 10 tane uçağı uçuramaz hale geldi diyelim. Şimdi olay sadece 10 tane uçağı uçuramamakla ilgili değil. Şimdi uçuş bir halka, bir program, stratejik bir program, yani saatlik hesaplar yapmak zorundasın. Şimdi Türk Hava Yolları 13 tane uçağı indirdi. İşte o uçuşları yapman lazım. Biletleri satılmış. O uçuşları yapmak için başka uçaklar oraya yönlendirmen lazım. Boşlu uçağın var mı? Başka bir uçağı oraya yönlendirirsin aciliyetinden dolayı. Yönlendirdiğin uçuş ne olacak?
Bir de şimdi yedekte tutacağın bazı uçaklar da var. Arıza marza durumlarında onun yerine uçudu.
İşte uçacağın noktada ayırdığın alan var. İşte bunların maliyetleri var. Bir sürü hesap kitap var. Bunların hepsini muhtemelen Boeing'den talep etmeye ona gideceklerdir. Boeing her ne kadar ben suçlu değilim, benim hatam yok tarzında ilk açıklamalar genelde o yönde olsa da çünkü şu an adı koyulmuş bir teşhis yok. Üzerinde en çok durulan konu MCAS sistemi. Ama bunun dışında tabii buna bağlı olarak uçakların sensör bakımlarının ya da genel bakımlarının periyodik olarak yapılıp yapılmadığı, pilotaj hatasında olup olmadığı gibi şeyleri de hala bekliyoruz.
Şimdi Erce, şunun da altını çizelim. Mesela son kazadaki Etiyopya Hava Yolları Star Alliance üyesi. Yine güçlü hava yollarından bir tanesi. Türk Hava Yolları da bunun içinde Star Alliance'ın. Kaldı ki yani tüm hava yollarının aslında bu standartizasyonları tamamlaması gerekiyor ki ülkemizin üstünde de uçabilsinler. Yani hiçbir ülke bakımları düzgün yapmayan bir havayolu şirketinin ülkesi üstünde, şehirlerin üstünde uçmasına da izin vermiyor. Yani aslında evet, havayolu şirketleri belki hatalı olabilir ama bu tarafta çok iyi bir araştırma yapılması lazım. İlk akla gelen Boeing'in hata yapmış olabileceği de bu yüzden geliyor. Ya şimdi standart bir bakım prosedürü var.
Olabilir zaten. Şimdi uçaklarda tasarım hataları ya da uçaklarda yapılan teknik hatalara bağlı olarak daha önce kazalar oldu. Başımıza havacılık tarihinin başında da geldi. İşte McDonnell Douglas gibi havayolu şirketi iflasa gitmek zorunda kaldı. Evet. Oradan zaten Boeing de ayrı hikaye. Şimdi 5000 tane uçak. Şimdi bu uçakların tabii anlaşmaları çoğunun yapıldı. Belki bir kısmının depozitoları ödendi. Firmalar arasındaki ilişkileri bilemiyoruz tabii ki.
Yatırımcı da ona göre güvendi. Belki hisse satın aldı. Ya da ona göre yatırım aktardı.
Bir açıdan iyimser nokta şu. 5000 tane uçak henüz üretilmediği için buradaki teknik bir hata. 350 kişi hayatını kaybetti maalesef. Çok korkunç iki büyük kaza gerçekleşti ama pozitif olmaya çalışırsan eğer o 5000 tane uçağın belki böyle riskler yaşamamasının adına geçirebilecek bir takım önlemler atılacak. Ha, bu tek başına yazılım güncellemesiyle düzeltilebilir mi? Fiziksel güncelleme gerekir mi? Çünkü 787'ye benzer bir pozisyonlamaya sahip olan bu motorların yarattığı o etki sadece yazılım güncellemesi toparlanabilir mi? Çünkü biz bir takım yorumlarda bulunuyoruz ama belki Boeing diyebilir ki benim yaptığım hesaplamalara göre ağırlık dengesi, kütle dağılımında herhangi bir sorun yok. Sadece MCAS sisteminin devreye girmesinin zamanlamasıyla ilgili, o da yazılımsal bug'la ilgili de diyebilir. Bunu da bilmiyoruz ama en nihayetinde 2 yaşını doldurmamış bir uçağın 2 tane çok büyük kazaya karışması, bu kazaların büyük benzerlikler göstermesi ve işte az önce de ifade ettiğimiz üzere 10 dakikada uçağın 26 kere burnunu eğmeye çalışması, bunlar gerçekten kolay şeyler değil.
Evet, bu videoda Erdin uzun zamandır sayılar ve nedenler üstüne araştırmasını yaptığı 737 MAX'ler konusunu sizlere aktarmak istedik. Ben Erdin'i seni de tebrik ediyorum. Gerçekten çok da fazla detaya
hakimsin yani. Ya bir de şimdi bu videoyu her gün Etiyopya kazasından hemen sonra her gün çekeyim diyorum. Her yeni günde de başka bir gelişme oldu. Evet. İlk çekeceğim gün Türk Hava Yolları uçuyordu. Sonra bir gün sonra Türk Hava Yolları uçmayacak.
Amerikan Hava Yolları falan da uçuyordu, sonra bıraktılar.
Şimdi mesela bu uçakların şu an en büyük kullanıcı Southwest mesela Amerika'da. Lansman partneri olarak falan da geçiyor. Sadece bir şey söylemek lazım. Havacılık, havayolu taşımacılığı hala en güvenli yol. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İkincisi 737'lerin geleneksel versiyonlarında sorun yok. Onlar uçmaya devam ediyor. Dünyanın her yerine şu an uçuyorlar. Sadece bu MAX ailesi biraz problemli ve sancılı ki uçağın mühendislik aşamasında da bayağı bir çalışma yapılmış. Ağırlığı hafifletebilmek için bu fly-by-wire dediğimiz daha elektronik sistemlere geçilmiş vesaire ama gerçi Trump'ın bir açıklamasını dinledim dün konuyla ilgili. Uçaklar çok karmaşık diyor. çok karmaşık, çok fazla elektronik sistem var. Daha sade olması gerektiği yönünde o da mesela bir beyanatta bulunmuş. Çünkü bugün bu uçaklar neredeyse kendi kendine uçabilecek hale gelmiş durumdalar. Tabii bir taraftan da rekabet var. Şimdi Boeing ve Airbus tarafında belli bizim şu an görmediğimiz bazı rekabet kolları da var. Çin diyor ki ben kendi uçağımı kendim yapacağım diyor.
Bizim Türkiye'nin de çalışması var.
Şimdi bizim Çin çok önemli pazar. Neden? Hem bölgesel güç olma ihtimali hem de hitap ettiği nüfus itibariyle en büyük müşterilerden bir tanesi. Diyor ki işte 10 yıllık programım var. Kendi geliştirdiğim yolcu uçağını kullanmaya başlayacağım. Bir tarafta onu da kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla havayolu şirketlerinin işte yeni uçak beklentileri vesaire çok stresli bir dönem. İşte 2017 gibi nispeten havacılık tarihinin çok temiz olduğu dönemlerden sonra 2018 ve 2019
maalesef
çok üzücü gelişmelerle yaşandı. Umarız tez vakitte de, çünkü şu an beklenti şu, Boeing'in bir an önce, ne kadar zaman olur bilemiyoruz çünkü yeni Etiyopya uçağında kara kutusu incelenecek, uçuş bilgileri tekrar gözden geçirecek.
Boeing'in yanı sıra tabii ki bir organizasyonların uluslararası.
Organizasyon var, motor şirketin devreye girmesi lazım. Onlar da muhtemelen bir takım araştırmalar yapacaklar. FAA var, işte her ülkenin kendi kurumları, Türkiye'de Sivil Havacılık Kurumu, bunlar muhtemelen kendi araştırmalarını da yapacaktır. Ne kadar zaman alır bilmiyoruz ama o vakte kadar Max'ler uçamayacak.
Evet, şu anda hangarda duracaklar. En azından Max'ler havada değiller. Bu konuda içiniz rahat olsun diyoruz. Evet, videonun sonuna geldik. Her zaman için yorumlarınızı bekliyoruz. Hem YouTube'dayız hem donanımhaber.com'dayız. İstediğiniz yerden izleyebilir ve yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.